Oğlum şu malları bir satamadım be.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.
Atilla Bey, merhaba.
Merhaba Semih, hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerim, siz de hoş geldiniz oturma odamıza.
Nasılsınız?
İyiyim, 19 Mayıs çok güzel geçti. Yine de bir kez daha Cumhuriyet'i kutladık. İnsanların meydanları doldurduğunu gördük. Hava da güzelleşiyor. Artık yavaş yavaş herhalde moralim yerine gelir. Daha pozitif yayınlar yaparım diye umut ediyorum.
Biz de umuyoruz. Ekonomi konuşacağız. Neler konuşacağız sayarım. Ama önce seyircilerimizden katı butonuna basmanı, videoyu beğenmeni, başka ne yapacak kaldı? Ve yorum yazmanı.
Yorum yazın, evet. Evet. Çok yani pek eğlence kaynağı
var. Her türlü yorum okuyor Atilla Bey. Her türlü o güzel sözlerinizi hepsini okuyup içsel geçtirip ona göre bir dahaki programa çıkıyor. Onu söyleyeyim. Ne konuşacağız bugün Atilla Bey? Esasında ekonomideki tartışma aynı eksen devam ediyor. Dün Vestel'in 3000 kişi işten çıkartacağı ve varlık satışı yapacağı habere yansıdı. Bloomberg haber geçti. Sonra şirket CEO'su da Bloomberg HT'ye bağlandı. Aynı zamanda İSO Başkanı Erdal Başçıvan'ın da açıklaması var. İkisini birlikte birleştirip reel sektörü ve sanayideki gidişatı konuşacağız. Onun dışında Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta önce gözaltına alınması, ardından da tutuklanmasıyla başlayan süreç finansal piyasa ve ekonomi nasıl etkiliyor sorusuna bu hafta ne noktadayız? Çünkü o yaşayan bir süreç.
Evet.
Her hafta değişiyor. Hem piyasaları hem de ekonomideki son durumu konuşacağız bu bağlamda. Onun dışında birkaç tane küçük kısa sorun var. Onları değerlendireceğiz. İstiyorsanız başlayalım. Başlamadan önce de sponsorumuz İKAS'a teşekkür ederiz.
Böyle günlerde yanımızda oldukları için minnettarız.
E-ticarete başlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi İKAS'a e-ticarete hiçbir ücret ödemeden başlayabilirsiniz Atilla Bey. 3 tane sürekli saydığımız çok güzel özellik var. Onu hatırlatalım istiyorsanız.
Lütfen.
Birincisi, ücretsiz e-ticaret sitenizi çok hızlı bir şekilde kurabiliyorsunuz. 0 faizli ticari kredi imkanı var ve çok kolay, uygun fiyatlı kargo hizmeti var. Kargo çözümleri var. Bunların hepsini aşağıdaki linkten ulaşabilirler. Güçlü bir başlangıç için İKAS en iyi metot diyelim. Ve istiyorsanız başlayalım. Şimdi Atilla Bey, biz hep konuşuyorduk. İşte ekonomi kötü, ekonomi krize yaklaşıyoruz, kurutuyoruz. Ama hep şey eksikti, hafızalardaki görüntülerden bir tanesi neydi eski krizlerde? Büyük şirketlerin büyük montanlı insan işten çıkartması veya finansal krize girmesi ve hatta iflas etmesi. Bunun yoktu bu Türkiye'de uzun zamanda. Ama çok uzun zaman sonra dün Vestel'in, Zorgo Holding'in çok geniş çaplı bir işten çıkartma yapacağı. Zaten bir süre konuşuluyordu finansal zorluklar çektiği.
Evet.
Kendi kredi borçlarını ödemekte zorlandı. Bu haberi yansıdı ve hemen zaten arkasında da dediğimiz gibi şirketin CEO'su açıklama yaptı. Kabul, yani böyle bir şey var dedi. Ne diyorsunuz? Bu kötü bir sürecin başlangıcı mı yoksa münferit bir kötü şirket yönetimi sonucu mu?
Bunu artık münferit diyemem. Yayınlarımızı sürekli izleyen dostlarımız bilir. Ben bu konkordato ve iflas dalgasını çok ciddiye almıyordum. Çünkü evet, oran olarak ufaktı. Bir de adı geçen şirketler içinde ISO 500'e giren bir iki tane vardı belki. Ama şimdi Vestel, işte bizim bu maden ocağındaki Kanarya dediğimiz bir örnek. Yani Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri. Ta Polipek'ten, Asil Nadir'den gelen bir geleneği var. Onların çok zor durumda olması ve özellikle işçi çıkartmasını dikkatli bir şekilde incelemek lazım. Burada bir Vestel'e mahsus sorunlar olabilir. Onlara vakıf değil açıkçası. Ben şirketin işleriyle ilgilenmiyorum. İkincisi, genellikle Türkiye'nin ihracat kompozisyonuna bağlı sorunlar var. O da şu: biz 20 yıldır konuşuyoruz ama Türkiye'nin ihracat gamını daha yüksek kaliteli ürünlere yükseltemedik. Ürünlerimizin kalitesi yükseliyor, kimse yanlış anlamasın. Ama ihraç ettiğimiz mallar artık emtia haline geldi. Bugün herkes televizyon üretiyor. Vietnam'da üretiyor, Endonezya'da üretiyor. Dolayısıyla bir zamanlar çok parlak olan ürünlerimiz artık sırf fiyat üzerinden seçilen ürünler haline geldi. Biz yapısal olarak bunlara adapte olamadık. Bir, çünkü Ar-Ge teşvikleri yetersiz. İkincisi de şirketlerimizin Ar-Ge konusunda çok da büyük bir becerileri yok. Yani bu işler dev şirketler değilseniz muhakkak üniversitelerle ve kamuyla işbirliği yoluyla yapılır. Dolayısıyla ben sorunun yakında, hani belki hiç çıkartmazlar ama diğer ihraç ürünlerine de sızacağı kaygısını taşıyorum. Yine aynı şekilde Sayın Erdal Bahçıvan, dediğim gibi yani iş dünyasından gelen şikayetlere temkinli yaklaşırım. Çünkü bana da sorsanız YouTube dünyasından çok şikayetim var. Bu insan evet. tabiatı. Ama her zaman İTO gibi, TOP gibi Sayın Erdoğan'a desteğiyle bilinen ve itirazları varsa da kapalı kapılar arkasında dile getiren bir kurumun başkanı çok açık bir şekilde artık yani gırtlağımıza dayan demesini çok önemli buluyorum. Burada da iki tane değişik sorun görüyorum. Birincisi şirketlerimizin kaldıraç konusunu iyi yönetememeleri. İkincisi ve daha önemlisi şöyle bir şey oluyor abi. Bak geçen sene ortalama enflasyon diyelim 60, tamam mı? 5'te büyüme ya da 4 büyüme 64. Yani en hiç fiyat arttırmayan bir şirket sırf enflasyon sayesinde %64 daha fazla ciro üretiyordu. Şimdi enflasyon 37. Büyüme benim gözüme göre 2'lere yavaşladı. 39'a düştü ciro büyümesi. Sene başında maaş zamlarını da yaptın. Acayip bir sıkıntı başladı. Bütün bunlar ancak enflasyonun bir makul düzeye oturmasıyla gelebilir. Bu bir geniş bir iflas dalgasına bizim sistemik sorun dediğimiz, yani sistemik olarak hani sektörün merkezinde olan şirketlere yayılır mı? Henüz zannetmiyorum. Bu konuda bir şeyim yok. Ancak önümüzdeki aylar çok önemli. Maalesef siyasete bağlamak zorundayım. O da şu, bu Ekrem İmamoğlu olarak artık saldırıyı yine bir CHP'ye başka saldırılarda eklerse ya da bu PKK'nın kendini fesiyle başlatılmaya çalışılan çözüm süreci akamete uğrarsa çok zor günler geçiririz. En önemlisi de şu, Merkez Bankası çok zor durumda. Şimdi ekonomik istikrar ve Türkiye'nin büyümesi önceliktir. Merkez Bankası'nın faiz indirmesini gerektirir. Ama finansal istikrar yani Türk lirasının değerini korumak ve Türk mudileri, Türk lirası varlıkları tutmak için de yüksek faiz uygulamanız gerekir. Bu Fed'in de yaşadığı sorunlardan biri. Ben çok büyük, yani eğer Sayın Erdoğan müdahale etmezse ve bu Vestel'de yaşadığımız sıkıntı büyük başka şirketlere yayılmazsa Merkez Bankası'nın uzun süre, belki yaz sonuna kadar faiz indirmeyeceği düşüncesindeyim. Dolayısıyla artık bu konuda şirketlerin tedbir alması gerekiyor.
Vestel'in durumunda, zorluğun durumunda enerji sektörünün baş sebep olduğu söyleniyor. Enerji yatırımlarından büyük zarar ettiği ve o borcu diğer şirketler üzerine ödediği. Ama tabii işte beyaz eşya ve benzeri şeylerde de yavaşlama olunca sıkıntının arttığı söyleniyor.
Şimdi ya bu konuda aslında Türkiye gibi büyüyen ve daha elektrifikasyonun hızla arttığı, hepimiz evimizde daha fazla elektrik kullanıyoruz. Çünkü daha fazla evet. cihazımız var. Bir sektörde bütün şirketlerin karlı olması ve Türkiye'nin yüksek miktarda yabancı doğrudan sermaye cezbetmesi gerekir. Olmuyor. Sebebi de basit. Enflasyonu suni olarak baskılamak için enerji maliyetlerini ya da dağıtıcı ve kullanıcı şirketlerin maliyetlerindeki artışlar elektrik fiyatlarına yansıtılmıyor. Bu sorunun çözülmesi lazım. Bunu yapmak politik olarak çok maliyetli. Belki belirli bir gelir düzeyinin altındaki vatandaşlara istisna yapılabilir. Ama ben de aynen benzin, motorun fiyatlarında olduğu gibi elektrik fiyatlarının haftada bir olmasa bile ayda bir açık piyasaya göre belirlenmesini teklif ediyor. Çok acılı bir reform olur bu.
Tabii.
Ama bunun dışında da başka türlü Türkiye'nin ihtiyacı olan elektriği karşılayacak kurulu gücü erişemezsiniz.
Peki Atilla Bey, şimdi faiz dediniz. Merkez Bankası üzerindeki baskı artıyor. Sonuçta bu yapılan açıklamanın hepsi Merkez Bankası'nın üzerinde baskı oluşturuyor. Yani herkes hemen ilk toplantıda, PPK toplantısında faizin inmesini istiyor. Herkes derken özellikle iş dünyası. Siz dediniz ki yaz sonuna kadar beklemiyorum. Şunu söyleyeyim, yaparsa ne olur?
Ya yaparsa çok büyük bir şok olur.
Olur mu şok?
Olur, evet, evet. Yani yine o hani bu 19 Mart krizinden önceki otomatiğe bağladı tartışmasına döneriz. Borsaya iyi gelir. Borsada ciddi bir prim. Bankalar başta 2000-3000 puan görebiliriz. Ama onun dışında vatandaşın Türk lirasında kalmak için fazla bir inisiyatifi kalmaz. Büyük miktarda para işte likit fonlara, para piyasası fonlarına para yığılır. Arkasından da kaçmak için fırsat kollar. Kaynak veremeyeceğim, isteyen güvenmez. Atilla Eşitad'ın kendi yalanıdır da. Zürih'te Türk bir portföy yöneticisi, yani yüksek miktarda Türk birikiminin yurt dışında hesap açtığını söylüyor. Bu bile çok yüksek faizlere rağmen siyasi ortamın yarattığı güvensizliği, Türk lirası varlıkları olan ilgiyi azalttığını gösteriyor. Bu durumda faizleri indirmek çok ciddi bir sorun yaratır bu açıdan. Ekonomik büyümeyi hızlandırır ama orada da şu soruya cevap vermek zorundayız. Eğer biz diyelim ki faiz şu anda 50, bunu 20'ye indirdik. Sayın Nihat Zeybekçi ve onun ekolünden gelenlerin iddia ettiği gibi bu durumda özel sektör borçlanıp kapasite arttıracaksa, daha verimli ve daha yüksek katma değeri olan ürünler üretecekse Allah razı olsun hemen indirelim. Yok, vatandaş borçlanıp daha fazla tüketim yapacaksa ölüm olur. Bu arada yarın tabii enflasyon raporu açıklanacak. Enflasyon tahminini arttırmaz. Çünkü arttırırsa senin dediğin gibi hemen evet şey çıkar ve muhtemelen metinde veya soru cevap bölümünde ciddi bir şekilde işte enflasyon koşullarına, yani büyümeye göre değil enflasyon koşullarına göre belirlendiğinde zikredecektir diye düşünüyorum.
Atilla Bey, yatırım tercih olarak en azından yaz sonuna kadar Türk lirasına kalması gerektiğini söylediniz. Türk lirası faizinin en iyi olduğunu söylediniz. O konuda bir değişiklik var mı fikrinizde?
Hayır, kesinlikle.
Farklı yatırım tercih şeyleri de var. Yatırım enstrümanları da var. Çok konuşulan bir tanesi de alternatif yatırım fonları. Evet. Nedir bu alternatif yatırım fonları? Türkiye biraz yabancı bir kavram.
Çok güzel bir soru sordun. Şimdi izleyicilerimizin de anlaması lazım. Ben genelde işte böyle orta halli, yani az çok biraz birikimi olan ama çok yüksek zenginliği olmayan kişilere hitap etmeye çalışıyorum. Ama eğer bizi izleyen Türkiye'de işte en tepede %10'da olan insanlar varsa bu insanlar risklerini çoğaltmadan getirilerini maksimize etmek niyetinde olmalı. Ve dünyanın pek çok yerinde de böyle yapıyorlar. İşte hedge fonlar aslında bu isteğe bir karşılık vermek üzere bilinçli olarak müşteri parasıyla yüksek risk alıyorlar. Başka bir yöntem Batı'da yine çok moda, hatta Goldman Sachs'ın falan da böyle konuda alternatif fon. Alternatiften kastedilen fonlar alternatif değil. İçinde geleneksel fonlarda olmayan, uzun vadeli ve piyasada işlem görmeyen varlıkların olduğu. Pul mesela, filateli, şarap, modern sanat veyahut da klasik sanat, resim eserleri. Bütün bunlardan portföy oluşturup size bunun bir kısmını satacak ya da fon olarak sunacak şeyler var. Uranyum, sarı kek, ham maddesi, şey, nükleer santrallerde kullanılan. Uzun vadeli konut ve arazi geliştirme projeleri. Başka ülkelerde dev altyapı projeleri. İndonezya'da mesela, işte Filipinler'de ya da Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye'de de bunların olmasını çok müspet karşılarım.
Atilla Bey, istiyorsanız burada ufak bir parantez açıp sponsorumuz FonMap'e çok teşekkür ederim.
Aa, çok teşekkür ediyoruz, evet.
Türkiye'de ilk ve tek olan bir uygulamadan bahsedeceğiz. İsmi FonMap. Servetinizi inşa etmenin, tasarrufunuzu en iyi şekilde değerlendirmenin en akıllı yollarından bir tanesi FonMap. FonMap, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları olarak dijital platformda arım satım yapmanızı ve kolay bir şekilde arım satım yapmanızı sağlıyor. Unique mesela program başında ve uzun süredir sponsorumuz olan İKAS, bir unicorn adayı biliyorsunuz. Mesela İKAS'ı çok tabii beğeniyorsunuz şey şirket olarak. Çok büyüdüğünü görüyorsunuz. Ve buraya yatırım yapmak istiyorsunuz. Bu girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla çok küçük miktarda da. Geçen hafta 25 bin lira demiştik. Bu hafta 10 bin lira demişler.
Çok güzel tabii.
10 bin liranız ile İKAS'ın yatırımını beğeniyorsunuz.
Bir parçasına.
Bir parçasına, küçük bir parçasına ortak oluyorsunuz. Ve İKAS büyüdükçe siz de paranıza değer katıyorsunuz. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz tabii ki.
Kesinlikle.
Girip incelemeyeni, isterse girişim yatırım fonlarını, isterse gayrimenkul yatırım fonlarını inceleyip kendine uygun bir şey varsa da yatırım yapmak için FonMap'i tavsiye ederiz. Aşağıdaki linkten ve mobil marketlerden bu FonMap'i rahatlıkla indirebilirler.
Yatırım tavsiyesi vermiyorum, yatırım stratejisi tavsiyesi rahatlıkla, bravo, memnuniyetle veririm. Allah rızası için gidip konut veya herhangi bir spot mali varlığı almayın kardeşim. Bunların size demetler halinde sunulduğu fonlar var, BES'ler var, böyle fonlar var, portföy yönetim şirketleri var. Daima bunlar vasıtasıyla yatırım yapın. Yani hisse senedi değil, borsayı satın alın her şeyden önce. Boğa piyasasında herkes kral olur.
Önemli olan?
Önemli olan ayı piyasasında yem olmamaktır.
Muhteşem bir özet yaptınız her zaman gibi.
Şu hangisi daha iyi eylem?
Şimdi buradan ciddi konuda nasıl geçeceğiz bilmiyorum ama hadi geçelim.
Geçelim, hadi başlayalım.
Mehmet Şimşek ilgili iddialar çok gündemde. Bir değil, birden fazla iddia var. Farklı iddia var. Yani Mehmet Şimşek kendisi çok gündemde. Ekonomi politikaları dışında da gündemde. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bu oluşan tepkinin özellikle AKP içinde de var olduğunu bildiğimiz, artık yansıyan, haberde de yansıyan tepkinin bir yansıması, bir sonucu mu?
Kısmen öyle. Bunların bir kısmının saray kaynaklı olduğu düşüncesi içindeyim. İkincisi, şahsen ben Mehmet Şimşek'in mesleki kifayetine garantör olurum. Yaptıklarından da şikayetçi değilim ama şahsi karakterin ahlakına garantör olamam. Bu tip işleri derhal bir meclis soruşturma komisyonu kurulur veyahut da savcılığa resen başvuruda bulunur. Beni araştırın denir. Onun sonuçlarına göre kamuoyunun huzuru sağlanır. Veyahut da eğer suçluysa, yani herhangi bir şekilde iktibas yolsuzluğa karıştırırsa görevden alır. Ya Türkiye'de bu çok sakat bir şey. Yani yalnız bir değil, bu iktidarın parçası olan herkesin çok da meşru işlerle uğraşmayan insanlarla ilgili fotoğrafları var. Ya bu konuda ciddi bir dikkatsizlikleri var, ya kendi iletişim danışmanlarına bakmadan bu işleri yapıyorlar, ya da yani ne bileyim, hani Mehmet Şimşek'i özellikle kastetmiyorum, boynuna kadar yolsuzluğa batmış ve pek de aldırmayan bir kurumla karşı karşıyayız.
Şimdi peki buradan başka bir konuya geçiyoruz. Çok az bahsettiniz 19 Mart'ta başlayan sürecin ekonomi ve piyasaya yansıması. Şimdi önce YİİDE ödü hakkını ver demişler. Siz piyasa hareketlerinin çok sıcak olduğu, siyasi tansiyonun çok yüksek olduğu dönemde dediniz ki bu iş piyasa açısından sakinler unutulur, gidenler de yavaş yavaş geri döner dediniz. İkinci elini daha yeni geride bıraktık 19 Mart'ın ve söylediğiniz yavaş yavaş oluyor.
Evet.
O yorum yazanlara size eleştirene bir şey söylemek ister misiniz?
Hayır, yani beni her zaman eleştirsinler. Çünkü gurur veyahut da kibri yüzünden bütün halk nezdindeki itibarını kaybeden çok insana şahit oldum ve okudum. O hatayı yapmak istemiyorum. İsteyenler isteyenlenmez. Ben her söylediğim sözü vicdanımda tartarak söylerim. O anda da öyle gördüm. Herhalde şanslıydım. Bir de şu ayrışıma dikkat etmiyor vatandaşlarımız. Belki de finans okuryazarlığı çok yüksek olmadığı için. Piyasaya verilen zararla ekonomiye verilen zarar birbiriyle aynı şey değil. Ekonomiye verilen zarar konusunda hala elimizde güçlü bir veri yok. İşte dün TÜİK tüketici güven endeksini açıkladı. Artmış. Hadi TÜİK bu diyelim, o hep artar. Bloomberg'te her ayın 15'i ve 30'unda kendi tüketici güven endeksini yayınlar. O da 15 Mayıs itibariyle 1,5 puan düşmüş. Yani bunlar yatay sayılır istatistik. Evet. Yani özetle hani bunun böyle bir şokun sonucunu dövizde gördük. Vatandaş DTH'a kaçtı. Ekonomik davranışlarda görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yarın yani Perşembe günü zannederim reel sektör güven endeksiyle kapasite kullanımı açıklanacak. Orada belki izlerini görebiliriz. Ama şu anda ben bu sert duruş konuşuluyor sürekli. Öyle bir manzara görmüyorum açıkçası.
Tabii anekdotal bir şey ama ben etrafında konuştuğumda iş yapan insanlarla konuşuyorum veya üst düzey yöneticilerle konuşuyorum. İşin ciddi yavaşladığını söylüyorlar mı?
Tabii.
Ama rakamlar henüz yansımadı.
Yansımadı. Muhtemelen yazın da yansımaz. Çünkü her ne kadar TÜİK mevsimsellikten arındırmaya çalışsa da turizmin getirdiği şeyi tamamen hesaplamasına imkan yok. Yani 27 sektöre bir araştırmaya göre talep sağlıyor turizm. Yani bugün eğer ne bileyim hani bir manav, toptancı manav turizmden daha fazla kazanıyorsa elektronik eşya alacaktır. Dolayısıyla bütün ekonomiye çok ciddi bir katkısı var. İşlerin yavaşlaması gerekir zaten Semih. Bir kez daha söylüyorum. Yani bunu sevdiğimden değil. Türk toplumu şu tercihi yapamıyor. Hep büyümek mi istiyoruz yoksa düşük enflasyonla mı yaşamak istiyoruz? Bunların ikisi bir arada olmayacak.
Seçimlerde yapmıyoruz.
Evet, o zaman tamam. Yani o zaman Mehmet Şimşek, Fatih Karahan filan özel sektöre geri dönsünler. Biz eski nasıl usulüyle devam edelim. Ve yüksek enflasyona katlanalım. Gayet doğal bir tercihtir. Belki de böyle yaşamak istiyoruz. Yok ben enflasyondan artık bıktım. Yani pazara çıktığımda filem hep aynı fiyata doldum diyorsa bir süre ekonomik yavaşlama katlanacaklar. Ve hatta belki bir yıl sürebilecek çok derin olmayan bir resesyona katlanmak zorunda kalacaklar.
İşsizliğe katlanmak zorunda kalacaklar bazıları.
İşsizlik konusu biraz tartışmalı. En azından dünyada gördüğümüz örneklerde ekonomi yavaşlasa da şirketlerin kalifiye elemanlarını işten atmadığını görüyoruz. Çünkü iş gücüne katılımda çok ciddi bir düşüş var. Özellikle yeni jenerasyonların şirketlerde ve özellikle sanayi alanında çalışmaya son derece isteksiz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla istihdamda o kadar büyük bir kayıp olmayabilir. Ya da işte bu Sayın Mehmet Şimşek'in yapısal reformlar yaptığını iddia ettiği gibi Türkiye'de büyümenin kompozisyonunu ihracata kaydıracak yeni yöntemler bulursunuz. O şekilde telafi edersiniz. Ama bunların hiçbiri olmuyor. Yalnız şunu da bir kez daha söyleyeyim. Türkiye'de asıl sorun bu her ay TÜİK'in yayınladığı işte 7.8, 8.2, 8.4 manşet işsizlikteki dalgalanma değildir. Asıl ve CHP'den de değerli bir Karatepe zannediyorum gündeme getirdi Sayın Karatepe. Abi geniş kapsamlı işsizliğe bak ya. Bu ülkede uygulanan yanlış ekonomik politikalar ve yolsuzluk rejimi yüzünden çalışmak isteyen, çalışabilecek durumda olan %25'i ya yarı zamanlı çalışıyor, ya işinden memnun değil ya da artık iş bulmaktan umudunu kesmiş evinde oturuyor. Asıl dram budur. Bunun da çözümü maalesef bu her şey üzerinden rant elde etmek isteyen rejimin değişip daha ahlaki kurallara geçilmesidir.
Şimdi Ekrem İmamoğlu fırtınası piyasada dindi diyebiliyor muyuz o zaman?
Valla dindi ama işte salı günü bir operasyon daha yapıldı.
Tabii. Gazetecilere biliyorsunuz.
Gazetecilere.
Akşam gazetesi bir operasyon yaptı.
Evet. Içinde. Bazı meslekten arkadaşlarıma çok sert yüklenildi ki bu hiç hoşuma gitmiyor tabii. Yani Türkiye bir yol ayrımında ekonomik olarak ve tercihi de Sayın Erdoğan'la Bahçeli yapacak. Bir, bu barış sürecine odaklanırız. Bu CHP'ye bu gereksiz saldırılardan vazgeçeriz. Çünkü hiçbir faydası olmuyor. CHP'nin oyları artıyor. İşte en son bu sabah ORC anketini gördüm. 4 puana çıkmış fark. Yani %33 daha aradaki fark açılmış AKP ile CHP arasında. İkincisi, bir yandan işte yeni bir anayasa yazma hazırlıkları devam ederken ki Ekim'de komisyon kurulacağı söyleniyor bu konuda. Öte yandan da CHP'yi siyasetten ekarte etme çabaları devam eder. Bu çok büyük bir şok yaratır. Bir, anayasa yazamazsınız CHP olmadan. İkincisi de toplumu şok kaldırmaz. Yani bunu belki daha önce de söyledim. Yaz aylarında hissetmeyiz. Kış ayları geldiğinde Merkez Bankası rezervinin yeniden çok ciddi bir şekilde tartışıldığını ve vatandaşın dövize kaçtığını görürüz.
İmamoğlu krizini absorbe etti toplumumuz, piyasalarımız. Onu da absorbe eder. Niye etmesin?
Arka arkaya gelirse etmez. Burada gerçekten yani İmamoğlu operasyonu ben şöyle düşündüğünü söylüyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir adayın ekarte edilmesi. Ama bu seçimlere girecek ve AKP'ye rakip olabilecek partinin ekarte edilmesine kadar giderse o zaman bir rejim değişikliğinden konuşuyoruz. Ve o zaman yani bunun politik risk algısının da misliyle çok fazla olacağını düşünüyorum. Şöyle bir şey daha var yani şu anda Türkiye dış politikada bayağı bir rüzgar arkasına aldı. Ama ben Trump yönetimiyle böyle bir şeye tahammül edebileceğimi zannetmiyorum. Dolayısıyla dış şoklara karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Ve en sonuncusu ve benim açımdan en korkutucusu yani sokaklar karışır, gösteriler barışçıl olsa da polisin gereksiz güç kullanmasıyla işte o zaman yani Türk milleti buna çok hassas. Eğer böyle bir şey olursa gerçekten döviz krizine gidip kapı açılır. Dolayısıyla yani birinci senaryoda ekonominin yazın ve sonbaharda yavaşlamasından sonra toparlanmasını beklerim. İstihdamda ciddi bir kayıp beklemem. İkincisinde yani bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalırız. İşte o zaman sert iniş senaryosu bütün haşmetiyle veyahut da vahametiyle gündeme gelir.
Yani faizlerin uzun süre yüksek kalması ani duruşu getirmez ama siyasi şoka getirebilir mi diyorsunuz?
Tabii. Para politikası yani hani birden 10 bin puan faiz arttırmazsanız ekonomik aktiviteyi durdurmaz. Daha çok aşı mahiyetindedir. Artırılan faiz de çok yüksek değil. Ekonomiyi yavaşlatacaktır. Ama bu zaman içinde öngörülebilir bir süreçte gerçekleşecek. Ama şunu düşünelim Semih. Farz edelim ki demin bahsettiğim kötü siyasi senaryo gerçekleşti. İşte CHP kayyum atandı. O zaman Erdoğan'ın karşısında bir karar daha var. Buna verilecek doğru politika tepkisi TCMB faizinin 500 puan daha artmasıdır. Onu mu yapacak yoksa halk bu kadar? Yani cevapları hepimiz biliyoruz. Bütün bunlar birbirine bağlı ve çok ciddi riskler üretiyor. Siz gerçekten toplumun siyasi sisteme güvenini kaybettiği bir ortamda bir de ya bunu rahatlatalım diye faiz indirelim hatasını yaparsanız o zaman dolara kaçışı engelleyemezsiniz.
Teşekkürler. Şimdi istiyorsanız kısa sorulara geçelim. TÜSİAD biliyorsunuz iki yöneticisine, iki tepe yöneticisine yurt dışı çıkış yasağı gelmişti. Duruşma vardı. Yurt dışı çıkış yasağı geldi ama ertelendi dava. Tamam. Bir sonraki duruşmaya. Ne diyelim? Esasında kendisi son derece absürt olan bir yargılama süreci ama yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması tabii ki pozitif.
Tabii ki pozitif. Yani aslında Yüce Mahkeme Heyeti'nin beraat vermesi gerekirdi. İfade özgürlüğünden bahsediyoruz.
Hatta ilk başta soruşturmaya gerek yok demesi lazımdı.
Yani hadi savcılar hep böyle soruşturma açmaya meraklıdır. Sonuçta işleri bu diyelim de. Çok daha ilginç gelişmeler oluyor yargı cephesinde. CHP itiraz etmişti Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline. Evet. O konuda mahkeme ilginç kararlar aldı. Yani beni sevindiren karar aldı. Hani İstanbul Üniversitesi'ne galiba.
Belge istedi.
Belge istedi. Soru sormaya başladı. O yüzden de hani kesin bir şekilde Erdoğan CHP'ye kart etmek için elinden geleni yapacak ve yapacak diyemiyorum. Çünkü bir yandan da böyle enteresan gelişmeler görüyorsun. İşte mecliste bu Anayasa Komisyonu'nun kurulması Sayın Bahçeli'nin evet. teklifi. Bu da olumlu gelişmedir.
AK Parti reddetti.
AK Parti şimdilik kaydıyla reddetti ama orada kozlar Bahçeli'nin elinde yani. İşte o yüzden de Türkiye yol ayrımında diyorum yani.
Evet. Konut sektörü. Evet. Günde 7 bin tane konut iş gününde. Her iş gününde 7 bin tane insan gitmiş konut alıp satmış. Hatta ikiye çarparsak 14 bin yani aracı satıcı. Ahmet Büyükduman mutlu tabii.
Ahmet Büyükduman mutlu ama korkarım mutluluğu uzun sürmeyecek.
Öyle mi diyorsunuz? Evet.
Ya bu konuda bütün cevapları aslında birileri açıp Merkez Bankası'nın güncesini okusa cevapları bulur. Eminim Ahmet Üstadımız okumuştur. Ben şimdi günahına girmeyeyim. Çünkü erişemiyorum onun yazılı şeylerine. Ben yazılıdan takip ediyorum. Ya çok enteresan. Yani altından kazandığı parayı millet evet. hemen gidip konuta yatırmış.
Yani öyle.
Şimdi o bitti artık. Kullanıldı. Bence onu görüyoruz. Faizler de arttı. Şimdi bu sefer konut satıp mevduat yatışarak. Değil mi? Yani dünyada senede sadece bir seneliğine tasarruf eden herhalde tek toplum biziz. Samimi olarak söylüyorum bunu. Yani şu anda yükselen faizlerde yaz aylarında konut satışlarında ciddi bir gevşeme göreceğiz. 6 ay sonra, 1 yıl sonra faiz ortamına göre halkımız işte ana parasına %50-60 birikimi görünce yeniden konuta saldıracak.
Anlamlandıramıyorum. Şunu anlamlandıramıyorum. Mesela 10 milyon paranız var. Zaten kredi yok. Konutta kredi diye bir şey yok şu anda. Çok az. 10 milyon paranız var. Ayda ne kadar getiriyor? 400 bin falan getiriyor.
En az. Evet, en az.
En az 400 bin.
Muhtemelen 450 civarında.
Evet. Şimdi 450 bin. 10 milyona alacağız konut bir yeri. 400 bin lira ayda 450 bin lira para çok büyük bir para.
İşte onun yıllık bileşiği 60'a geliyor.
Evet, yani. Yani, evet. Yani 10 milyonuz 16 milyonu geçiyor.
Bir de dolara şey yapın. Doların da değer kazanmadığını düşün. Bir senede dolar bazında işte carry trade bu. %20-25 kazanma şansın var. Seneye de dolar fiyat şey konut fiyatları dolar bazında %25 artmaz.
Evet, inanılmaz. Yani evet. Ben geçen hafta Ahmet Bey onu konuşuyordu.
Ama görüyor musun? Yani bilmiyorum Ahmet Hoca ne diyor. Aman ne olur.
Yok
yani.
Yok, dişmek için değil, şey için söylüyorum. Şimdi Türkiye'de finansal okuryazarın düşük olmasına şikayet ediyoruz ya. Acaba düşük olduğu için mi gidip konut alıyor? Çünkü hesap kitap yapınca yani çok çok yani tamam demografik sebeplerle mecburiyetlerden ev alan bir sürü insan var özel okul. Ama yani bu kadar evet. Yüksek seyretmesinin tek sebebi olamaz.
Hayır değil. Tabii ki yatırım var. Ya Osmanlı'dan beri Türkiye'de finans sistemine ya da resmi birikimlerin devlet tarafından çalınması olayıyla işte bu hileli sikke, delik şey. Yani ta Osmanlı'da sıkıştığında sikkedeki gümüş ya da altın oranını azaltmış. Şimdi aynı şeyi enflasyonu yükselterek milletin mevduatından çalıyoruz. Böyle toplumlarda daima reel yatırımlar, arazi olur, makine olur. Ben bir ara hatırlıyorum yine 90'larda çimento şirketleri 3 yıl kar biriktirip sonra bir fabrika daha kurarlardı. Bunların hepsi aynı davranışın parçası. Biz finansal sistemin dokunulmayacak kadar kutsal olduğunu ve devletin diğer öncelikleri arasında vatandaşın biriktirdiği paraya da saygı göstereceğini ispat etmeden bunu arttıramayız. İkincisi, enflasyonun böyle sürekli oynadığı, kimsenin enflasyonun ne olduğunu bilmediği bir ortamda insanlar miyop davranır. Bir yıl kazanır, ikinci yıl yatırır. Üç veyahut da gider harcar. Bunlar ancak zamanla değişecek şeyler.
Tamam da tebe. Bu hafta bu kadar diyelim.
Ben doymadım ama.
Cuma günü yeniden geliriz. Sizi şey yapmayız merak
etmeyin. Bizi yalnız bırakmayın ne olur. Semih'le beni yalnız bırakmayın.
Biz buradayız. Başka yayınlarda görüşmek üzere Atilla Bey.
Peki Semih'ciğim.
Oğlum şu malları bir satamadım be.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret senden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.